Ayrım 2.
Gece o kadar sessizdi ki konuşma aralarında bir asma fener içinde yanan lambamızın çıtırdadığı, ipe serilmiş bulaşık paçavralarından sızan damlaların birer birer taşlara düştüğü işitiliyordu. Doktorun dediği gibi burası bir mezbeleydi. Bir kenarda üst üste yığılmış gaz tenekelerine ve boş şişelere biraz evvel kedilerin paldır küldür devirdiği bir süprüntü tenekesinden dökülmüş zerzevat kabuklarına, kırık taşların arasında parlayan yağlı mutfak sularına bakarken yüreğim bir pençenin kavramaya başladığını duyar gibi oluyordum. Fakat kaymakamın yeni bir gevezeliği bana derhal neşemi iade ediyordu. O bir aralık ailenizin hali vakti nasıl diye sordu. Fena değil efendim dedim. Şunun için sordum ki size burada bir miktar para lazım olacak. Paranız var mı? Zannederim efendim. Ne demek zannederim? Param var. Fakat ne kadar olduğunu bilmiyorum. Babam ayrılacağımız zaman bir küçük kese verdi. Arka cebimden ağzı sıkı sıkıya bağlanmış bir örme kese çıkardım. Çine çayına düştüğüm zaman ıslanıp sıkışmış düğümlerini dişlerimle çözmeye başladım. Açmadınız mı şimdiye kadar? Yanımda başka para vardı. Merak etmediniz mi? Babam, iyi bir yerine sakla, yollarda açma çalarlar diye tembih etti. Kaymakam gülmeye başladı. Acayip çocuk. Merak da etmedin ha. Aşk olsun vallahi. Madem ki şimdiye kadar sabrettin, yine de açma. Açalım da hesaplayalım efendim. Bakalım bana yetecek mi? Yeter. Ne olsa yeter burada. Yetmese de bir çaresi bulunur. Mamafi, yine sen bilirsin. İstersen bak. Kaymakamın merakı benimkinden çok fazlaydı. Düğümlerle uğraştığım sırada onun benden ziyade sinirlendiğini, küçük gözlerinin sansar gözü gibi parladığını görüyordum. Keseden çıkan altınları evvela avcuma, sonra masanın üstüne döktüm ve saymaya başladım. Babam parayı yeni yetişen çocuklar için en büyük tehlike saydı ve o vakte kadar beni biraz fazla sıktığı halde bu defa kesenin ağzını açmıştı. Masanın üstünde tam 18 Osmanlı altını vardı. Kaymakam bütün kanı başına çıkmış soluk soluğa, "Aman yavrucuğum, bu para değil, Mali Karun," dedi. "İhtiyacım olunca daha da gönderecek. Gördün mü babayı? Maşallah. Allah eksikliğini hissettirmesin böylelerinin. Fakat yavrucuğum, bir daha say da hemen kaldır onları. Kimse görmesin. Zinhar, kimseye de lakırtısını etme. Sen toy çocuksun." Etrafımızdan yüzlerce göz bakıyormuş gibi telaşlanıyor, vehim dolu gözlerle karanlığı araştırarak "topla onları," diyordu. Korkusu bilhassa lokanta cihetindendi. Ben altınları keseye doldururken birkaç kere kapıya gidip geldi ve tor top vücudunu ayaklarının ucunda yükselterek pencerelerden içeriye baktı. Bu adamcağızın iki büyük zaafı vardı: balık ve altın. Milas'ta yaşadığım 2 senede onun bu yüzden 2 ölüm tehlikesi geçirdiğini gördüm. Bir yaz gecesi bozuk bir balıktan zehirlenerek sedyeyle hastaneye kaldırıldı ve doktorların söylediğine göre bir mucize olarak ölümden kurtuldu. Zavallının demir bir hastane karyolası üzerine çırılçıplak uzatılmış, vücudu ve yüzü parça parça çürükler ve lekeler içinde, küçük yumuk elleri kıllı şiş göbeğin üstünde kavuşmuş, günlerce dil ağız vermeden yattığını hala görürüm. Altına gelince onun yüzünden uğradığı felaket bundan da feci olmuştur. Meşrutiyet inkılabının ilk günlerinde halk onu rüşvetçilikle itham etti. Bir tefeci Yahudi ile beraber başına çürük domateslerden bir çelenk geçirerek, gaz tenekeleri çalarak bir süprüntü arabası içinde korkunç bir merasimle şehirden çıkardı. Halk arasında sonradan bu muameleyi ağır bulanlar, hatta iftiradan bahsedenler olmuştur. Kendi hesabıma hakikati öğrenmiş değilim. Fakat çok iyi bir insan olmasına rağmen ara sıra karşıdan parıldatılan, zorla ellerine dokundurulan birkaç altını nihayet reddedememiş, tıpkı o geceki gibi telaşlı gözleriyle etrafı muayeneden sonra meyus ve perişan cebine atmış olmasını imkansız görmem. 2. Karanlıkta ayaklarımız taşlara takılarak su birikintilerine dalıp çıkarak bir takım dar dolambaçlı sokaklardan geçtik, yokuşlar çıkıp indik. Etrafta hepsi birbirine benzeyen viran ve karanlık evlerden başka bir şey seçilmemesine rağmen kaymakam iki adımda bir duruyor, bana izahat veriyordu. Hacı İlyas mahallesindeyiz. Böyle göründüklerine bakma. Bu evlerin sahipleri kirli çıkın vasfına seza bir takım yerli zenginlerdir vesaire vesaire. Yahudi mahallesi. Halkı fazla kibritçidir ama yine de ötede beride biraz ışık var. Bunların arasında hayli altın babası vardır. Kılığına, kıyafetine, bir sardalya kuyruğu ile geçinmesine bakarsan eline 10 para ver fakat vesaire vesaire. Şimdi Hisar başına geliyoruz. Burada da görünüşe aldanma. Ahalisi hep çift çubuk sahibidir. En beğenmediğim ben gibi bir düzine kaymakamı uşak diye kapısında vesaire vesaire. Kaymakam bana yalnız geçtiğimiz mahalleleri tanıtmakla kalmıyor. Ara sıra tesbihini karanlığa doğru sallayarak görünmeyen yerleri de işaret ediyordu. Şu tarafta eski mahalle vardır. Şu yokuşu biraz çıksak ve ortalık aydınlık olsa şu istikamete baktığım vakit Hayıtlı'yı görürdün. Beri yanda Kavaklı. Artık öteleri de Turunçluk, Yeldeğirmeni, Sarıçay. Doktorun gölgesi 7-8 adım ilerimizde bizimle beraber kah duruyor kah yürüyordu. İçtiği birkaç kadeh rakı kaymakamın tersine olarak onu büsbütün sükutileştirmişti. Bu devamlı sükut o gece bir gurur, bir ademi tenezzülün ifadesi gibi görünerek beni ürkütmüştü. Fakat buna rağmen bu kelli felli adamın bana bir küçük mektep çocuğunu arkadaşlıkta devam etmesini izah edemiyordu. Rum mahallesindeydik. Karşıda bir kilise, daha doğrusu bir manastır cephesi göze çarpıyordu. Meydanın etrafını saran insanlar oturuyor, çocuklar oynuyor, kol kola kızlar piyasa ediyordu. O vakte kadar nerede oturacağını söylemeye vakit bulamamış olan kaymakam, Rum mahallesinde yalnız iki Ermeni ailesi vardır dedi. Siz bunlardan birinin evinde kalacaksınız. Aile diyorum ama evin nüfusu bir Ermeni matmazelinden ibarettir. Yukarı katındaki iki odada birkaç gün öncesine kadar Supi Bey diye bekar bir doktor yüzbaşı oturuyordu. Talihinize yüzbaşıyı İzmir'e kaldırdılar, odalar boş kaldı. Demin jandarma ile matmazele bir haber uçurmuştum. Şimdi dört gözle bekliyordur. Yalnız matmazelle birbirinize aşık olmaya kalkmayın, kıyameti koparırım ha. Ben utanıyor, dudaklarımı ısırarak teminat veriyordum. Kaymakam toyluğumla bir parça alay ettikten sonra ''Seni ümide düşürmeyeyim çocuğum'' dedi. ''Matmazel var var 50'yi geçmiş bir kızdır. Vaktiyle nişanlısı ölmüş, hala yasını tutar ve Kerem'in aslı gibi yanar, tutuşur.'' Çoluk çocuk maskarası olmuş bir zavallı meczup. Mamafi son derece iyidir, temizdir, iş güzeldir. Supi Bey gibi sana da gayet iyi bakacağından eminim. Mahalleye girişimiz burada yeni bir hareket uyandırmıştı. Kapı önünde sandalyeler, alçak kerevetler üzerinde oturan kadın ve erkekler biz geçerken ayağa kalkıyorlar. Kaymakam bir iki hoş kelimeyle ayrı ayrı herkesin hatrını alıyordu. Daha garibi doktorun da dili açılmıştı. Hem de umulmaz bir serbestlikle Rumca konuşuyordu. Bazı kapılarda fazla duruşundan içeride hasta olduğu yahut kendisine doktorluğa ait bir şey sorulduğu anlaşılıyordu. Kaymakam bana bu güzel Rumcanın sırrını anlattı. Selim Bey Giritlidir. Buraya hicret etmiş bir büyük ailenin reisidir. Birbirlerini bellerinden kavramış, baş başa vererek ve bir musluk akar gibi durmadan konuşarak piyasa eden kızlar arasında da bir merak uyandırmıştık. Biz her kapıda ayrı ayrı durarak yolumuza devam ederken onlar tezgah mekikleri gibi süratle gidip geliyorlar ve her karşılaşmada yandan horoz bakışlarıyla bizi süzüyorlardı. Bir zamandan beri unutmuş olduğum hırpani elbiseler beni tekrar rahatsız etmeye başlamıştı. Arkadaşlarımdan mümkün olduğu kadar alarga yürüyor, kendimi pencerelerin, kapıların ışık sahası dışına çıkarmaya uğraşıyordum. Etrafımızda gittikçe kalabalıklaşan Rum kızları arasında nihayet ev sahibim de göründü. beklediğim hantal vücutlu, kalın kaşlı, kartal burunlu ihtiyar Dudu'ya mukabil, siyah elbiseleri içinde uzun ve narin bir vücut, rüzgara tutulmuş fidanlar gibi ahenkli salıntılarla ağır ağır bizi karşılamaya geliyordu. İnce ince örgülerle başının iki tarafından omuzlarına inen alayi yeri saçaklı, üzerinde siyah dantelden bir eşarp, omuzlarında siyah bir şal, elinde siyah tülden bir mendil, ayağında parlak rugan iskarpinler vardı. Fakat pencerelerden birinin ışığında birdenbire aydınlanan çehre bir viraneydi. Öyle ki vücudunu bütün o siyahlar yerine 5-6 arşınlık beyaz bir Amerikan bezine sarmak ve eline uzun saplı bir tırpan vermek kabil olsa bu karanlıklar perisini kolayca ölüm meleği zannedebiliriz. Hafif bir yağlı düzgün tabakasıyla tamir edilmiş ve delik deşiği tıkanmış olmasına rağmen mini mini yüzü bir cenaze başı kadar renksizdi. Burnu küçük ve yüzünün ortasına sıkı sıkıya dikilmiş bir sedef düğme gibi toparlak ve yapışıktı. Kaşları yok denecek derecede tek tüktü. Bu birkaç seyrek tel üzerine lastikle çizilmiş iki ince hilal, 30 sene sonra doğacak modanın uzak bir müjdecisi gibi görünüyordu. Kaymakam kısa kollarını havaya kaldırarak taşkın bir neşeyle "Oo hanım kız, bu ne şıklık, ne güzellik böyle" dedi ve bizi birbirimizle tanıştırdı. Sonra gözlerinden birini kırparak Dudu'ya "Bir de kadrimi bilmezsin" dedi. "Sana Supi Bey'in pabucun dama attıracak çiçeği burnunda bir kiracı getiriyorum. Haydi Allah, yıldız barışıklığı versin." İhtiyar kızın evi gibi, kendisi gibi ince, uzun, dar cepheli ve biraz yana eğilmiş bir ahşap evdi. Kendisi aşağıda oturacak, ikinci katı, iki odası ve sofasıyla bana bırakacaktı. Kapının önünde toplanan Rum kızlarına bu zibidi kıyafetimle daha fazla görünmeye tahammül edemeyerek arkadaşlarımdan izin istedim ve kendimi içeri attım. 3. Kaymakam gibi ben de tezatlar tenakuzlardan yapılmış bir insandım. Hiçbir zaman makul vasatta kalmayı bilmiyor, daima uçtan uca gidiyordum. Kendimi odada yalnız bulunca birdenbire cesaretimi kaybettim ve yapılacak başka iş kalmamış gibi ağlamaya başladım. Hem de ne türlü ağlayış. Ana kucağından ayrılmış hiçbir mini mini kız çocuğu benim yaptığım bu rezaleti yapmamıştır. Felaket beklenmedik bir zamanda tokmak gibi başıma inmiş beni sersemletmişti. Mektepten zaptiye nezaretine kaldırıldığım geceyle bu gece arasındaki hayatım bir rüyadan farksızdır. Her an hiçbirini izah edemediğim yeni sürprizler, yürek çırpıntıları, yorgunluklar, bunlar arasında da kurşun gibi uykular. Sonra zoraki politika kahramanı rolünü etrafa ve hele kendime karşı müfrit bir gayretle oynamış, sinirlerimi fazla hırpalamıştım. Bu zelil kız çocuğu yaşları herhalde bunların reaksiyonu olacaktı. Nihayet kendimi bu kadar bırakmamın başka bir sebebi de vardı ki onu ancak şimdi izah edebiliyordum. Bana öyle gelmişti ki içine düştüğüm hayat her gün yeni sürprizlerle kır sür devam edip gidecektir. Bunun 18 yaşında bir çocuk için acı da olsa bir heyecan ve zevk tarafı vardı. Halbuki bir hafta geçmeden kendimi yolumun sonunda buluyor, aynı yanlış muhakeme neticesi olarak kendimi bu sefer ölünceye kadar bu odada bu hareketsizlik içinde yaşamaya mahkum görüyordum. Az evvel beni teselliye çalışan kaymakam ellerimi elleri içine almış Selim Bey'e duyurmamaya gayret ettiği bir sesle "Gam yeme" demişti. "Bu da geçer. Gün doğmadan meşime-i şepten neler doğar. Bir iki seneye kadar affedilirsin. Bir iki yıl göz yumup açıncaya kadar geçer." Muayyen bir yaşı bulmuş insan için sene hakikaten göz yumup açıncaya kadar geçen bir zamandır. Fakat benim 18 yaşımın zaman ölçüsüne göre o ucu bucağı görünmez bir engindi. Çılgınlığım kim bilir daha ne kadar sürecekti. Bereket versin o esnada kapı aralandı. Var var Dudu'nun sesi. "Affedersiniz, elbiselerinizi verirseniz siz uyanmadan ütüleyim" dedi. Yüzümü göstermemek için hızla arkamı dönmüştüm. Dokuma örtülü kerevetin üstüne atılmış el çantamda bir şey arar gibi yapıyor, ıslık çalıyordum. O işitmediğimi zannederek sualini tekrarladı. Çantadan çıkardığım bir mendile burnumu ve ustalıklı bir hareketle gözlerimi silerek güldüm. Elbiseyi verirsen ben ne halde kalırım? Geceliğim yok. Ben size kendi entarilerimden bir tane vereyim. Nasıl olur? Bu gecelik pekala olur. Merak etmeyin, gül gibi temizdir. Asıl entari beni merak etsin. Çünkü yoldan geliyorum. Bu latifem matmazeli gevrek gevrek güldürdü. Biraz sonra sofada bir çıngıraklı sandık açılıp kapanıyor ve lavanta çiçeği kokan ütülü ve tertemiz bir siyah kadın entarisi de bana geliyordu. Entarinin göğüs kısmı ince ince kırmalar, yaka ve kol ağızları enli siyah fistolarla süslenmişti. Ah çocukluk! Kendim biraz sonra aynada Dudu'nun uzun boylu görünmesine rağmen benim diz kapaklarıma çıkan bu fistolu kadın tuvaleti içinde görünce biraz evvelki ümitsizliğimi unuttum ve deli gibi gülmeye başladım. Sonra şeytan dürttü. Aynalı elbise dolabının üst yüzündeki siyah tüllü ve siyah kuşlu siyah hasır şapkayı başıma oturttum. Nihayet son numara olarak da o kıyafetle aşağıya Dudu'nun üstündeki odasına misafir indim. Hiçbir sürpriz ihtiyar kızı bu kadar eğlendiremezdi. Hele tuvaletimin tek aksak tarafı olan çamurlu erkek potinlerime bakarken gözlerinden yaşlar geliyordu. Hay çok yaşayasınız siz. Ne kadar zaman var ki böyle gülmemiş idim. Matmazel Varvar'ın garip incelikleri vardı. Botinlerimden benim yerime kendi utandı ve affedersiniz aklıma gelmedi. Size terlik vermeyi unutmuşum diye dışarı koştu. Sonra ısrarımı aldırmayarak yere diz çöktü. Botinlerimi çıkardı. Ayağıma kaneviçe işlemeli siyah bir çift kadın terliği geçirdi. Bereket versin, o sabah Çin'e hanında yeni çoraplar giymiştim. Yoksa çıngıraklı sandıktan bir çifte uzun konşlu siyah kadın çorabı çıkaracağına hiç şüphe yoktu. Ben bu maskaralığı Dudu'ya bir görünüp hemen odama dönmek kararıyla yapmıştım. Fakat o beni zorla hatırlı misafirlerine mahsus olan köşe koltuğuna oturttu. Dolabından gümüş bir tatlı takımı çıkararak ağzıma kaşık kaşık sakız tatlıları soktu ve eliyle menekşe likörleri içirdi. Ne kıyak yaraşmıştır bu elbiseler diyordu. Canlar yakıcı bir matmazel oldunuz. Supi Bey'im de neme lazım hoş idi, sizden iyi olmasın, iyiydi ve lakin sizin gibi şakacı değildi. Matmazel bir aralık şapkasının siyah tülleri arasından da olduğundan daha kumral görünen saçlarımı düzeltmekten ve hafifçe alnımı okşamaktan kendini alamadı. Sokakta ses seda kesilmişti. Fakat biz hala karşı karşıya oturuyor, dereden tepeden konuşuyorduk. Matmazel Varvar benimle beraber içtiği bir kadeh menekşe liköründen aldığı ateşle bir aralık boynunu uzatmış, sesini bir facia aktrisi edasıyla titreterek sormuştu. Siz daha ana kuzusu çocuksunuz. Ne yapmışsınız ki bu iş başınıza gelmiştir? Kaymakamın kaşla göz arasında Dudu'ya beyaz şeyler fısıldadığı anlaşılıyordu. Derhal değiştim. O esnadaki kıyafetime pek az uyması lazım gelen muammalı bir büyük adam tavrı takınarak derin bir sesle kim bilir dedim. Dudu bu ciddiyet karşısında şaşaladı ve utandı. Affedersiniz, benim üstüme lazım değil, laf olsun diye sormuştum. 4. Ertesi sabah odamdaki direkli karyolanın bembeyaz örtüleri arasında uyanınca matmazelin sualini ben de kendi kendime sordum. Evet, bu yaşta mektep sıralarından alınarak sürgüne gönderilmek için ben hakikaten ne yapmıştım? Vücudum ve zihnim iyice dinlenmişti. Yatağımın içinde bir yandan bir yana dönerek vakaları gözümün önünde geçirmeye başladım. Mühendis mektebinin ikinci sınıfında talebeydim. Bir iki dersten zayıf olmakla beraber 1,5 ay sonra başlayacak imtihanlarda üçüncüye geçeceğime şüphe yoktu. O gün bir yazılı imtihan yapmıştık. Sualler son derece kolaydı. Kendi kağıdımı çarçabuk yazdıktan sonra bir sünger kağıdına birkaç not karalamış, bunu arkamdaki sırada oturan İrfan adlı bir arkadaşa vermiştim. Bu İrfan adının tam tersine olarak son derece ahmak bir aşçı oğluydu. Dizlerinin üzerine koyduğu kağıda gözlerini garip bir surette diktiği ve fazla olarak da karışık yazıyı dudaklarıyla hecelemeye kalktığı için hem kendini hem de beni yakmıştı. Tabii ikimizin de notu sıfırdı. Üstelik bir iki izinsiz alacağımız muhakkaktı. Akşam mütealasında elim çenemde, akıbeti düşünürken kapı açıldı. Dahiliye müdürü numaramı ve adımı söyleyerek beni müdür odasına çağırdı. Köz köz sıraların arasından çıkarken arkadaşlara, "Allah belasını versin bu İrfan'ın, yandık kara kara, hakkınızı helal edin," diyordum. Müdürün odasında iki yabancı oturuyordu. Bunlardan bir tanesinin üniformalı bir komiser olması bana bir tuhaf geldi. Fakat buna mukabil müdürün çehresi tatlı ve sakindi. Nedense yüzüme bakmadan, "Kemal Efendi," dedi, "şimdi yatakhaneye çıkıp harici elbiselerinizi giyin, çantanızı da hazırlayın." Demek mektepten atılıyorduk. Hem de gece yarısı polis vasıtasıyla. Aptal gibi durmamak, bir şeyler bulup söylemek lazımdı. Odanın avizeleri fırıl fırıl tepemin üstünde dönerek kekelemeye başladım. "Müdür beyefendi, nasılsa bir cahillik ettim. Emin olun birinci defadır." Müdür bu defa gözlerini yüzüme kaldırdı ve sordu, "Ne birinci defası?" Ezilerek sesimi alçaltarak, "Kopya iş efendim." "Siz kopya mı yapmıştınız? Çok fena. Sizden beklemezdim. Mamafi, bunun kopya ile alakası yok. Beylerle bir yere kadar gideceksiniz." "Nereye?" Bu defa şaşırmak ve kekelemek sırası müdüre gelmişti. "Nereye mi? Telaş edecek bir şey yok çocuğum. Bana emniyetiniz vardır tabii. Beyefendiler de keza öyle. Beyefendiler memur, görüyorsunuz tabii. İşte böyle çocuğum. Bir yere kadar gideceksiniz." Dilimin ucuna bir takım sualler geliyor. "Sadece o kadarsa çantamı hazırlamak niçin? Gideceğim yer neresidir?" Fakat bunları sormuyordum. Çünkü bu his bana cevap alamayacağımı ve bu sükut karşısında daha ziyade korkacağımı haber veriyor. Başrolün şimdiye kadar ağzını açmamış olmasına rağmen müdürün yanındaki koltukta oturan altın gözlüklü, dolgun, kumral bıyıklı zatta olduğuna şüphe yoktu. Göz göze geldiğimiz zaman o birdenbire ayağa kalkıyor ve tatlılaştırmaya çalıştığı bir sesle, "Sizinle biraz arkadaşlık edeceğiz çocuğum," diyor ve herhalde bana emniyet vermek için de yalan söylüyor. "Babanız mahsus selam etti, gözlerinizden öpüyor, yarın sabah erkenden sizi görmeye gelecek." Müdürün odasında konuşulan sözler bundan ibarettir. Dilim o kadar tutulmuştur ki yukarıda yeni elbiselerimi giyer ve acele acele ötemberimi toplarken yatakhane hademesiyle de konuşamıyorum. Nihayet zaptiye nezareti olduğunu ertesi gün öğrenebildiğim karanlık taş binanın kapısında duruyoruz. Geniş bir kapı kemerine asılı büyük bir fenerin ışığında iki tüfekli nöbetçi arasından geçiyoruz. Dolaplı, defterlerle dolu bir küçük odada çenesi bağlı bir genç zabit bana adımı, doğduğum yeri soruyor. Ben ona muşamba kaplı bir masa önünde bunları yazdırırken arkadaşlarım kayboluyorlar ve artık bir daha görünmüyorlar. O geceyi, ertesi geceyi içinde bir demir karyola ile bir iskemle ve bir tahta dolaptan başka eşya bulunmayan yüksek tavanlı uzun pencereli bir odada kendi kendime geçiriyorum. Kim bilir kim dolabın gözünde yer altında seyahat diye eski ve kalın ciltli bir roman unutmuş. Kendimi meşgul etmek için durmadan okuyorum. Altın gözlüklü efendinin vaadine rağmen babam ancak ikinci gün öğleye doğru görünüyor. Garip.